Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 16 Haziran 2020 Salı. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Pek çok gelişme var aktaracağımız önümüzdeki dakikalarda size. 8 milyonu aşkın dünya çapında koronavirüs vaka sayısı, 437 binden fazla da can kaybı var. Çin'de, başkent Pekin'de dün aktarmıştım size, bir pazar yerinde ithal somon balığı parçalama tahtasında koronavirüs tespit edildi. Vakalar çıktığı anlaşıldı ve ortalığı komplo teorileri kapladı. Çin alarma da geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü de konuyla yakından ilgilendiğini duyurdu. Tabii Yeni Zelanda'da 25 gün sonra koronavirüs vakası çıktı. Türkiye'de normalleşme hızlandı. Vaka sayıları da maalesef düşmüyor. Aslında Türkiye'de dünyadan çok farklı değil. Uluslararası politikada ise transatlantikteki sıkıntılar daha çok tartışılıyor. Trump'ın yeni açıklamaları oldu dün akşam. Almanya'yı kastederek aidatlarını ödemiyorlar. Rusya ile de enerji işbirliği yapıyorlar. Neden onları koruyalıma getirdi? Wall Street Journal'da bu konuda bir talimatnamesi olduğu haberleştirilmişti. Almanya'da 50 bine yakın, ben 35 bin civarı biliyordum ama demek ki 50 bin de varmış. Yarıya indirilmesinden bahsediliyor Amerikan güçleriyle güçlerinin. Tabii Almanya'dan tepkiler de var. Atlantik Konseyi'nde bu konuda makaleler yayınlanıyor. Tam da Çin'in Covid-19 sonrası yükselişi, Rusya aynı şekilde karşıtı politikalar güderken Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki bağlantının sağlam tutulmasını salık veriyorlar. Yeni girişimlerle detaylarını aktaracağım. Dikkat çekici bir makale. Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu anlaşmalar üzerinden Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sıkıntılar var. NATO toplantısı çarşamba, perşembe günü yapılacak. Yunanistan'dan, Fransa'dan sert açıklamalar var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis mahalle kabadayısı ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yi görüştüklerini biliyoruz. Fransa'nın sert mesajları oradan çıktı. Sergey Lavrov gelecekti. Şoygu ile beraber Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanları ve iptal edilmişti. Çatlaklar mı var? Soruları uluslararası kamuoyu tarafından soruluyor. Türkiye'nin de Libya'da iki askeri üs istediği iddiaları bir Türk yetkili tarafından Reuters haber ajansına fısıldanmış durumda. Bugün Sergey Lavrov Londra'da İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i ağırladı. Mesajları var, birazdan aktaracağım. Şimdi tabii Libya, Suriye sahası ısınıyor ve asıl önemlisi yarından itibaren Amerikan yönetimi Sezar yasasını devreye sokuyor. Zaten Suriye'de rejim değişikliği başarılamadığından bu yana Suriye hükümetine bir yaptırım uygulanıyordu. Şimdi Lübnan'la birleşen bu yaptırımlar hem Suriye'yi hem İran'ı hem Lübnan'ı hedef alıyor diye açıkça görülüyor açıkçası. Peki bunun olası sonuçları ne olabilir sorusuna bugün bakacağız. Programın ikinci yarısında yaklaşık bir ay önce Irak'ı konuşmuştuk. Orta Doğu ile ilgili yayınlarıyla tanıdığımız Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu yazarı Alptekin Dursunoğlu'yla Suriye meselesi ve Amerika'nın Sezar yasasını konuşacağız bugün. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin YouTube adresinden de dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Yine cep telefonu uygulamasından da, aynı şekilde internet sitesinden de takip edebilirsiniz. Tekrarımızda 11 ile 12 arasında hatırlatalım ve başlayalım Eksen'e. Evet, Dünya Sağlık Örgütü de açıklama yaptı. Çin koronavirüs vakalarından gireceğim çünkü yeniden bir panik havası var. Bütün dünyada Çin'in başkenti Pekin'den yayılan Dünya Sağlık Örgütü Çinli yetkililerin 100'den fazla vaka bildirdiğini, kaynağını kendilerinin araştırmaya aldığını duyurdu. Tedros Adhanom Ghebreyesus ismini sık sık anıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel direktörü, salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor dedi. 50 gün tek vaka görülmedi. 50 gün sonra yeni vaka dizileri rapor etti dedi Çin yönetimi ve 100'den fazlasının da teyit edildiğini söyledi kendisi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan'ın da yine konuyla ilgili açıklamaları var. Salgını yakından takip ettikleri doğrultusunda vaka kümeleri bizim için sorun kaynağı, endişe kaynağı dedi. Şimdi nereden çıktı? Tabii bunun dizilimi bir de Çin suçlandığı için bilgi vermemekle yeni bir virüs diye yayıldı ama yeni değil. Hayır, Covid-19 dünyaya yayılırken bir takım mutasyonlar da geçirmişti. Ama tabii komplo teorileri aldı başını yürüdü. Çinli yetkililer, Pekin Belediye Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yayılma riski var, çok yüksek denildi. İthal somon balığı Avrupa'dan geldiği iddia ediliyor. Ama tabii kaynağında bakacaklar. Hem gen dizilimini çıkartacaklar herhalde mutasyonla nereye evrildiğini anlamak için. Somon balığı parçalama tahtası, ithal somon balığı parçalama tahtasında tespit edildi. Pazar kapatıldı Fengtai semtinde. En üst seviyede de alarma geçtik diyorlar. Herkes de testten geçireceklerini söylüyorlar. Pekin daha görece biraz daha sakin geçmişti aslında. Wuhan kenti Hubei bölgesindeydi. Şimdi Pekin'in komşusu olan bir kent var. Orada da sıkı yönetim ilan edilmiş. Baoding kenti. 11 milyon nüfusu, orada da sıkı yönetim ilan etmişler. 11 Haziran'a kadar 56 gün boyunca vaka yoktu Çin'de ve kurtulduk diye seviniyorlardı hakikaten. Ama bir illet gibi bir şey bu Covid-19 maalesef. Çin'de hükümete ilk kez bir dava gündeme gelmiş. Bu da dikkat çekici bir haber. Wuhan kentinde 76 yaşında bir gazi babası var. Zhang Hai isimli bir Çin vatandaşı. Kalça kemiği kırılmış, hastaneye kaldırmış ve bir hafta sonra salgına kurban vermiş. Çin'in salgını gizlediğini, bunun bir cinayet olduğunu söyleyerek dava açıyor. Amerika'ya da sığınma talebinde bulunuyor. Enteresan. Hem davayı açıp hem yani bir mücadele vermek istiyor Çin'in içerisinde. O zaman niye Amerika'ya sığınıyor? Belki de Çinliler beni tutuklar, gözaltına alır falan gibi bir korku mu var bilemiyorum. Ya da algı üretmek için üretilmiş bir haber mi? Daha detaylı ben aradım taradım ama bulamadım. Çinli kaynaklarda daha zor bulunuyor. Avukatı da açıklama yapmış bu konuda. İnşallah başına da bir şey gelmesin böyle bir eleştiriden ötürü. Şimdi Yeni Zelanda'da virüsten kurtulduk demişti kadın lider Jacinda Ardern. Bütün dünyada çok sevilen bir isim. Özellikle Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında insani duruşundan ötürü, ayrımcılığa yer vermeyen duruşundan ötürü. Salgından tamamen kurtulmayı neşe içerisinde kendisi de kutlamıştı ama İngiltere'den gelen, ölmek üzere olan akrabalarına ziyaret için karantinadan erken bırakılmış. Aslında 14 gün karantinada tutulması lazımken galiba 12. günde bırakılmış ya da 13. günde. Ve akrabalarını ziyaret etmiş, testi pozitif çıkmış daha sonra. Diyor ki yetkililer, yani beklemiyorduk biz bunu, hani kurtulduk zannediyorduk ama olsun, hazırlığımızı yaptık, dolayısıyla üstesinden geliriz diyorlar. Almanya, Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri, pek çok ülke aslında sınırlarını dün itibariyle yeniden açtılar. Tabii bunun maliyetleri ne olacak, o da ayrı dava. Düsseldorf Adana seferini yapan uçakta da bir yolcu nefes alamıyorum diye bağırınca panik çıkmış. Böyle uçuşlar falan da açılıyor ama bu tarz olaylar da yaşanıyor. Karantina altına alınmış Covid-19 şüphesiyle rötarlı uçuş yapılmış. Yemen'de salgın başından bu yana bir anda 44 kişi birden hayatını yitirmiş. 116 yeni vaka tespit edilmiş. Kanada'da 100 bini aştı vakaların sayısı. Brezilya'da yine aynı şekilde 24 saatte 612 ölü var. 43 binin üzerinde vaka sayısı, ölü sayısı 43 binin üzerinde. Britanya'yı da solladı. Amerika'dan sonra ikinci en çok ölünün olduğu yer Brezilya. 867 bin. Amerika'da tabii 2 milyonun üzerinde maalesef. Rakamlar böyle. Türkiye'de 18 ölüm, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 179.831'e yükseldi vaka sayısı, 4.825 olarak da can kaybı açıklanmış durumda. Böyle bir durum. Avrupa salgında güvenli seyahat için bir internet sitesi kurmuş bu arada. reopen.europa.eu/n İngilizce anlamında herhalde. 27 ülke kamu sağlığı güvenlik tedbirleri nerelere nasıl, insanlar buna girip bakabilecekler, ona göre gidebilecekler, umarız işe yarar bu. kademeli izin tavsiyesi Avrupa Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren böyle bir tavsiyede bulunmuştu. Ama zaten normalleşme de başladı, yani başlamadı da değil, ama işte bir takım kısıtlamalar da getiriliyor bu koşullarda. Turizm sektörü tabii batmıştı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas'la telefonda görüşmüş. Seyahat uyarısının kaldırılmasını ele almış ki bu konuda Türkiye'nin şikayetleri üzerine Lufthansa'nın uçuşlara başlayacağı haberleri de gelmişti. Ekonomik durum parlak değil. IMF Başkanı Georgieva Bratislava merkezli bir think tank kuruluşunun toplantısına katılıp söylemiş. Şimdi tabii rapor 24 Haziran'da IMF durum raporunu yenileyecek. Ne yazık ki daha kötü olacak sonuç demiş. Az sayıda ülke ile yukarı yönlü revizyon yapacağız. Ülkelerin çoğunluğu aşağı yönlü demiş. Dünya ekonomisinin %3 daralacağını öngörüyorlar ekonomik beklenti olarak. 10 trilyon doları bulan da mali önlemler var. Yani para bastı millet ama bu işler neye deva olacak? Orası bilinmez. İsviçre gibi çok zengin ülkelerde bile durum vahim. 45 yılın en büyük daralması. Hükümetin Devlet Ekonomi Sekreterliği rakamları açıklamış. 1975'ten bu yana böyle bir durum olmadı deniliyor. Gerçi 2021 için 4.9 büyüme saptaması yapmışlar. Standard & Poor's Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu ise İslami finansa el atmış. İslami finansa dönüştürme fırsatı var demiş. Küresel İslami finans sektöründen bahsediyor. Buna da ilgili Batılılar işlerine geliyor olsa gerek. Bütün bu teknolojileri güçlendirme, atik sektör yaratma önemini vurgulamış Standard & Poor's fırsatlar içerisinde. Amerika'da hidroklorokloksin kullanımı sonlandırıldı. Faydasız olduğu zaten saptanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, ben size aktarmıştım, endişelerini dile getirmişti. Askıya alındığında duyurmuştu. Trump kullanıyordu, sonra vazgeçmişti bir süre sonra ama bana bir zarar dokunmadı bu ilacın gibi bir açıklama yapmış. Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü ise bazı araştırmacıları kovmuş, çalışmalarına son vermişler. 189 araştırmacıyı araştırmışlar. Bir kısmı, az bir kısmı Amerikan hükümetiyle bağlantılı, fonlanma anlamında, ama %93'ünün Çin bağlantılı olduğu, oradan fon aldıkları yolunda saptamalar ortaya çıkmış. ÇKP tarafından fonlandıkları ve ilişkileri kesilmiş. Protesto gösterileri azalarak yerellikler bazında Amerika'da devam ediyor diyebiliriz. New Mexico'da heykel protestosu çıkmış. Albuquerque kentinde eski sömürge valisi var, Juan Onate Salazar, onun heykeli hedef alınmış. Ama da bir de karşı New Mexico silahlı birlikleri, sağcılar da hareketli bu heykel protestolarında. Onlarla kapışma, bu sağcılardan birisi anladığım kadarıyla silahlı eylemciler. Silahla vurulmuş bir kişi, hastanede durumu kritik, el atmışlar böyle şeylere izin vermeyiz diye. Zaten protestoların odaymış, yani bütün bu olaylar olmadan da Salazar heykeline tepkiler varmış. Başka kentlerde bulunanlar da kaldırılmış aslında. Efendim, Trump bu koşullarda 3 Kasım seçimleri için mitinglerini hızlandırmaya çalışıyor. Kampanya mitingleri var Amerika'da. İşte Tulsa'ya gitmek istiyor şimdi. 19'unda Tulsa'ya gitmesi lazım ama Oklahoma. Tulsalılar ya gelmeyin, Covid-19 var, şimdi bu kadar insan bir araya gelecek hakikaten. İşte Trump mesela, enteresan tarafı tabii bu kentteki toplantının yapılacağı yer ne kadar kişi alıyor bilmiyoruz ama nüfusu 500 bin. Trump 1 milyon insan bilet istediler, ya yani iki katı, kent gittiği kentin nüfusunun bir kat fazlası gelmek istiyormuş Tulsa'daki toplantıya. Enteresan. Bir de 19 Haziran Amerika'da köleliğin sona ermesinin anıldığı bir gün tabii. Zamanlaması Trump için çok hoş olmayabilir. Belki hakikaten Tulsalıları dinlese iyi olacak. John Bolton'un kitabı yayınlanıyor. Eski ulusal güvenlik danışmanı, aslında Mart ayında yayınlanacaktı ama bir takım Amerika'nın devlet sırlarını içerebileceği alarmı uyandırmıştı Trump yönetiminde. Şimdi Trump çıktı, dava konusu olabilir dedi. Gizli devlet işlerini çok fazla deşifre ediyorsa kararı Adalet Bakanı William Barr verecek diye açıklama yaptı. Gizli tutulması gereken içerikle ilgili hassasiyetle çalıştığını söylüyor avukatı ve yayıncısı John Bolton'ın, ama bilmiyoruz tabii. George Floyd isminden bahsediyoruz. İşte tarihi değiştiren isim olarak da bahsediyoruz. Kızı Gianna Disney'den hisse vermişler kendisine. Öldürülen Amerikalı siyah vatandaş sosyal medyadan teşekkür etmiş. Barbara Streisand öncülük etmiş bu işe. Çok tabii Disney dediğimiz kocaman bir şirket, çok da zengin bir şirket. Üniversitede burs, efendim Kanye West eğitim desteği veriyor. Hayatı kurtuldu kızın bu bağlamda baktığımızda. Dünyadaki tepkiler devam ediyor. Amerika'da küçük küçük protestolar var her yerde desek yeridir. Fransa'da da vardı heykel meselesi ama Macron çıkmıştı. Bizde kimse dokunamaz heykellere demişti. Tarihi muhafaza edecek demişti. De Gaulle'ün Hautmont'ta bir heykeli varmış. Haut de France bölgesinde işte onun üzerine köle taciri yazmışlar. Fransa'da da tartışmalar sıçramış durumda bu bağlamda. Bir de polisin boğma teknikleri yasaklanmıştı Amerika'da George Floyd öldürülünce. Ama düzenleme ve netleşinceye kadar devam edebilirsiniz demişler. Polis sendikası da yürüyüş yapmıştı. Bizim can güvenliğimiz ne olacak diye. Böyle bir dünya. Çok çabuk geri adım atmış yani Fransızlar bu konuda. Efendim Atlantik Konseyi bir yazı var. Frederick Kempe'nin yazdığı enteresan bir yazı. Bu Covid-19 sürecinde Amerika ile Avrupa arasındaki transatlantik ilişkilerindeki sıkıntıları sayıp döküyor ve Stoltenberg'in de German Marshall Fund'ın ve Atlantik Konseyi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmaya atıf yapıyor. Avrupa ve Amerika yalnız devam edemez. Ulusal çözümlere karşı direnmek gerekiyor küresel ve transatlantik bağlamında. Özellikle Trump'ın Almanya'dan 9500 asker çekmesi ve işte 50.000 olduğu söylenen asker sayısını yarı yarıya indirmesi meselesi var. Diyor ki yazıda Amerika Birleşik Devletleri için Almanya'daki varlık çok önemli. Çünkü buradaki üsler sayesinde Avrupa'nın diğer yerlerine, Afrika'ya ve Orta Doğu'ya hızla intikal edebiliyor. Dolayısıyla bu yanlış bir karar. Bütün bunlar Merkel'in G7 zirvesine katılmama kararı çıkmıştı. Ondan hemen sonra Trump'ın bu talimatı verdiği haberleştirilmişti. Bunun ardından Stoltenberg'in NATO 2030 inisiyatifi var. Bu dikkat çekici bir inisiyatif. Çin'e daha net yanıt verebilmek ile gerekçelendiriliyor. Boris Johnson da D10 formülünü ortaya attı. Avustralya, Hindistan, Güney Kore'yi de katacakları bir demokrasi ve serbest pazar inanan ülkeleri aynı şeyde format şeyde toplama. Böyle bir bunların iyi fikir olduğunu, hatta Amerika'nın 3 deniz girişimi var Çin'in girişimlerine karşı, enerji, ulaştırma, telekomünikasyonda bunların geliştirilmesinde salık vermişler. Şimdi tabii yani Atlantik Konseyi böyle bir şey salık verir, NATO'nun etkisini yitirmesi riski yeni dönemde konuşuluyordu çok uzun zamandır. Ama yani Almanya'da kim mesela Berlin'de kim Ruslar gelip bizi işgal edecek diye paniğe kapılıyor? Paris'te kim paniğe kapılıyor? Enteresan. Bu tehdidi ciddiye alan gerçekten var mı? Soruları var. Çin de aynı şekilde. Trump bu koşullarda dün Almanya'daki asker sayısını azaltma sözü verdi. Adeta apartman yönetimi gibi bir söylemle. Ödeme niyetinde değilse neden onlara yardım ediyor? Aidatını geciktirdi dedi. Öyle söyleyeyim. Trump enteresan. NATO aidatını geciktirdi Almanlar. Nasıl yaparlar falan. Sonra enerji kaynaklarını Rusya'dan alıyor Almanya. O zaman biz onları neden koruyalım diye aslında anlamlı da bir soru sordu. Böyle olmaz dedi. Sırbistan ve Kosova liderlerini Amerika'ya davet etti. Hala çözümsüz mesele. Rusya liderliği de bu konuyla ilgileniyor yakından ve Vladimir Putin Belgrad'ın kabul edeceği bir anlaşmanın geliştirilmesi gerekiyor. Güvenlik Konseyi'nde onayı gerekiyor. Yani Amerika'nın iki tarafa anlaşma imzalattırması yetmez demiş idi. Tabii Kosova'nın bağımsızlığı, Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde paramparça ettiler Yugoslavya'yı. Küçük küçük garnizon devletler çıkarttılar. Onlardan bir tanesi de Kosova ve sorunu da tümüyle çözmüş değiller. Avrupa'da da iki tane Arnavut devleti yaratmış oldular. Bir Arnavutluk, öbürü Kosova oldu. Böyle bir 1990'ların enkazlarından bir tanesi, hala devam eden tartışmaları. Efendim Almanya Dışişleri Bakanı asker çekme planını bu arada değerlendirmiş. Amerika'nın varlığı güvenlik açısından önemli demiş. Ne şiş yansın ne kebap, başka da bir şey söylememiş. Bizimle de koordinasyon yapmadılar demişti. Ukrayna NATO'ya girmeye çalışıyor. Geliştirilmiş fırsatlar ortaklığı statüsü aldılar. Ama zorluyorlar. Tabii burada NATO ile Rusya arasındaki dengeler önemli Ukrayna açısından. Ukrayna uzun yıllar tabii Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Aynı ülkeydi. Yani bir ülkenin bir parçasını kopartmak gibi algılanabilir kimileri açısından. Her ne kadar dünya değiştiyse de Ukrayna liderleri Sovyetler Birliği'ni yönetti yıllarca. O yüzden hassas bir mesele tabii. Dün aktarmıştım. Amerikalı denizci Paul Whelan casusluktan 16 yıl hapse çarptırılmıştı. Rusya'da çok tartışılan bir mesele. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çıktı ve geri verin dedi. Çok öfkelendirmektedir bu tutum dedi. Yani Amerika tabii istediği herkesi yargılayabilir, öldürebilir, suikast düzenleyebilir ama başkaları casusluktan Amerika adına casusluk yapan kimseye hiçbir şey yapamaz. Öyle bir durum. Amerika öfkeleniyor çünkü yani. Bakıyorum bu arada Rus savaş jetleri, ondan not almışım, Amerikan bombardıman uçaklarına eşlik etmişler. Batı askeri bölgesi diye tanımlıyorlar. Rusya devlet sınırlarının ihlaline izin verilmedi deniliyor. Baltops 2020 tatbikatı vardı. Baltık Denizi hava sahasında uçuyorlar. Bu sırada da çeşitli teşebbüsler olmuş anlaşılan. Çin ayağında ise Amerikalı şirketlerin 5G standartlarında Huawei ile çalışabileceklerine hükmetmiş Amerikan Ticaret Bakanlığı. Bir liste, varlık listesi oluşturmuştu ve Amerikan şirketlerinin Çin şirketinin de katıldığı önemli standart geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmasının engellenemeyeceğini söylemiş. Ulusal güvenlik gerekçesiyle Huawei'ye adeta Trump yönetimi savaş açmıştı. Dikkat çekici. Bloomberg'de yine dikkatimi çeken bir başka haber, Çin yönetiminin 4 sene daha Trump'la çalışmaktan daha memnun olacağı, ona karar vermişler. Şimdi çok fazla gürültü kopuyor, Trump'ın Çin karşıtlığı falan diyoruz ama anlaşılan uzmanlarla konuşmuş Bloomberg, Çinli uzmanlarla Pekin'deki algılamayı. Biden'ın daha kendileri için tehlikeli olabileceğine, Trump'ın hiç olmazsa bir sistemik yıkıcı olarak Amerikan hegemonyasını içeriden yıktığına hükmetmişler. Akıllıca diyebiliriz tabii ki bu değerlendirmeler için. Eğer Biden seçilirse Çin için çok daha tehlikeli olur diyenler var. Bu çünkü muhtemelen Çin'i hedef alacak diyenler var. Eski ticaret müzakerecisi Zhou Xiaoming mesela bu yorumu yapmış. Orta Doğu'da işte dün aktarmıştım size, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hafta sonu Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Türkiye ziyaretinin önceden çok da bilmiyorduk çünkü ani bir kararla açıklanması ve sonra iptal edilmesiyle ilgili bir sorun yok, Rusya ile görüş ayrılığımız yok demişti ama Libya'daki taraflarla konuşmamız gerekiyor, detayları saptadıktan sonra teknik düzeyde bakılacak demişti. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili bu ziyaretin neden gerçekleştirmediler, pek çok komplo teorisi ya da yetkililer fısıldıyorlar, belki de gelişmeleri yönlendirmek için bu tür haberler fısıldanıyor, bilemiyoruz tabii temel sebeplerini ama Reuters'a ayrıca Libya'da iki askeri üs istediği, Misrata'daki deniz üssü ve Elvatiya hava üssü, ki yakın zamanda GND orayı kurtarmıştı. LNA yani doğudaki Hafter güçleri ve Tobruk parlamentosunun bağlı olduğu güçler ise geri çekilmeden bahsediyorlardı. BM formatında Berlin konferansına yeniden başlamak için. Şimdi Türkiye'nin iki üs sahibi olmak istediği, Amerika ile de çok uyumlu hareket ediyor Türkiye Libya ile, hatırlamak lazım. Böyle haberler, böyle iddialar var. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da meseleyi görüştü. Özellikle Türkiye'nin Yunanistan bu münhasır ekonomik bölge tartışmaları çerçevesinde keşif ve sondaj çalışmaları ele alındı. Fransa'dan çok sert tepkiler geliyordu son günlerde. Macron'un da açıklaması vardı. Cumhurbaşkanlığı ofisinden Fransa'nın NATO'daki müttefikleri Türkiye'yi tartışmaya çağırdığı anlaşılıyor. Libya'daki saldırgan politikası diye bir ifadelendirme kullanmışlar. Pompeo'nun da katıldığı toplantıda sadece tabii Libya değil, Çin de konuşuluyor Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısı. Onu da anımsatayım, Pompeo'nun katıldığı toplantıda. Ama bir de şimdilerde tekrardan Türkiye'nin Doğu Avrupa ile ilgili savunma konseptini veto edeceği yolunda yine İddialar dile getiriliyor. En son 2019 sonlarında, sonbaharından başlayan bir süreçte Baltıklar savunma konseptini Türkiye veto edecek diye söylentiler çıkmıştı. Bir şey olmadı, onu hatırlıyoruz. Şimdi tabii Fransa'dan, özellikle Dışişleri Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye NATO'da ortağımız olacak, bu böyle devam edemez diyen bir takım oradan da fısıldamalar var tabii, sadece Türkiye'den, Türk tarafından değil. Çarşamba, Perşembe toplantı var. Savunma Bakanları toplantısı var. Göreceğiz. Öncesinde bir de Yunanistan Cumhurbaşkanı Kyriakos Mitsotakis İsrail'e gitti. Oradan sert mesajlar verdi. Türkiye'yi mahalle kabadayısı gibi hareket etmekle suçladı. Eşit ve yasalara uygun bir ortak olarak hareket ederse hoş karşılarız dedi. Kimseye karşı biz Yunanistan, Kıbrıs, İsrail anlaşma yapıyoruz ama kimseye karşı yapmıyoruz dedi. Sondaj faaliyetleri tabii egemenlik haklarıyla alakalı karmaşık bir sorun. İşin Libya ayağında ise tabii İrini operasyonu var Avrupa Birliği'nin. Ambargoyu, BM ambargosunu denetlemek üzere tesis edilmiş. Onun da daha hızlanması bekleniyor. Bir yandan da Covid-19 krizi bitiyor artık. Hatırlarsanız kriz öncesi Türkiye'den Yunan sınırlarının delinmesi, sığınmacıların Cumhurbaşkanı'nın ifadelendirdiği gibi açarız kapıları göndeririz demesi hayata geçmişti ve büyük kriz yaratmıştı. Şimdi tekrardan Frontex krizin yine yükselebileceğini, sığınmacı krizinin tahmin ediyor, öngörüyor. 600 görevli varmış krize karşı. Çünkü Avrupa Birliği'nin sınırı aynı zamanda Yunanistan'ın sınırı. 1500'e çıkartabiliriz diye Frontex'ten sınır sahil güvenlik ajansından açıklama olduğunu aktaralım. Bir de Ayasofya meselesi Türkiye Yunanistan arasında uluslararasılaştı adeta Fatih döneminden sonra cami olarak işlev görmüş ama Hristiyan dünyasının anıtsal abidevi bir mekanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Cumhuriyet Türkiye'sinde de müze yapılmıştı burası. Yunanistan UNESCO ile görüşmüş Ayasofya'yı ve güncel statüsüyle ilgili değişikliğin kendilerine iletilmesini söylemiş. Ortodoks dünyasını yakından ilgilendiriyor tabii ki. Evet, bir de Libya'da Mısırlı işçilerin kaçırılması var. Misratalı militanların yaptığı söyleniyor. Videolar yayınlanmıştı. Mısır'dan buna kınamalar geldi. LNA, Hafter'e bağlı LNA, Libya Ulusal Ordusu ve Tobruk Parlamentosu da özür diliyor Mısırlılardan. Bu İslamcı militanların eylemlerini kınadıklarını da duyurmuş durumdalar. Arap Birliği, Türkiye'nin Irak'taki bu Kartal Pençesi operasyonuna sert tepki verdi, kınadı, egemenlik haklarını ihlal ediyor diye. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da benzer bir açıklama yapmıştı, hatırlayalım. Sergey Lavrov ve Muhammed Cevat Zarif, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, birazdan konuşacağız Alptekin Dursunoğlu'yla. Moskova'da buluştular. Pandemi sonrası ilk defa Moskova'da bir canlı kanlı bir Dışişleri Bakanı ağırlandı. Burada açıklamalar var tabii ki. Astana formatının bir an önce yoluna girmesi, üçlü zirvenin yüz yüze gerçekleşmesi hedefi konuldu. Sergey Lavrov, Libya, İran konusunda nükleer anlaşma güvenlik konseyinde kimsenin manipüle etmesine izin vermeyeceğiz dedi. Amerikalılar çünkü onu kullanıyorlar. Şimdi Amerika çekildi anlaşmadan ama Avrupa kanadı yaşatıyor. Ve silah meselesi, silahsızlanma için verilen süre, silah alımı için verilen süre doluyor. İran daha rahat hareket edebilecek. Amerikalılar da bunu bozmaya çalışıyorlar. Suriye'de birazdan yine konuşacağız. Sezar yasası devreye giriyor. Amerika'nın yaptırım yasası, Suriye'yi boğmak için çıkartılmış bir yasa. Ekonomik işbirliğini konuşuyoruz dedi. Üçlü zirve yapılacak kararlılığı dile getirildi. Libya'da da ön koşul olmadan dedi Sergey Lavrov. Taraflar bir an önce başlamalı bu işe. BM'nin çağrısı var zaten. Kahire çağrısı var, Moskova'nın destek olduğu. Hem Astana üçlüsü hem Libya'da bir masa kurulması arzusunu dile getirdiler. Efendim süremi evet biraz aştım. İlk şarkıyı atayım en iyisi arkadaşlar. İlk şarkıyı atalım biz, çıkışta şarkı veririz. Çünkü bir iki başlığım daha var aktaracağımız. Bir Türk-Rus ortak devriyesinde bombalı saldırı olduğunu İdlib'de aktarayım size. Rus tarafı açıklama yaptı. Militanlar Türkiye ile Rusya'nın mutabakatını engellemeye çalışıyorlar diye İdlib'de gerilim yüksek. Bir de Birleşmiş Milletler de onaylamıştı. Sosyal medyaya bir sürü görüntü yansıdı. Türk lirası kullanılmaya başlanmış durumda İdlib'de. Tabii bu ekonomik sıkıntıyla bağlantılı balya balya TL'leri göndermişler. Ve tabii ki başka bir egemen ülke de Türk lirası geçmiş oluyor. Türkiye'nin bütün bunlarda hedefi nedir diye sorular yöneltiliyor her kesimden. Amerika Birleşik Devletleri tam da Suriye'yi rejimi değiştirememiş ekonomik terörle yola getirmeye kalkışmışken İdlib'de TL, Türk lirası görülmesi de enteresan bir durum. İsrail'in Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde üçte birini yaklaşıp ilhaka hazırlanması tartışmaları var. Araplarla ilişkileri bozacak İsrail'in, bu konuya da bu hafta daha detaylı bir konukla bakacağım. Hamas harekete geçti. El Fethi'ye çağrı yaptı. Birlik içerisinde karşı koyalım diye. Yani bu açıklamalardan anladığım, bu arada tabii Filistin özel kurtuluş Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de kendi Filistin yönetiminin önerileri var, alternatif. Çok Hamas'la aynı çizgide gözükmüyor ve zannedersem bu ilhak olursa Filistin tarafından birlik içerisinde bir direniş falan da pek çıkamayacak, öyle gözüküyor. Filistin Başbakanı İşati'ye çünkü yüzyılın anlaşmasına alternatif kontr plan koydu. Bu da egemen, bağımsız ve gayri askeri Filistin devleti. Askeri hiçbir gücü olmayacak bir devlet kuracaklar. Nedir bunun farkı? Orta Doğu dörtlüsüne sundular planı ama ne değiştirecek bugünkü koşullardan? O da ayrı bir tartışma konusu. Ve son olarak Güney Kore ile Kuzey Kore yine ilişkiler gerildi. Aktivistler Güney Kore'deki balonlarla broşürler kuzeye fırlatıyorlardı. Ben size aktarmıştım. Kuzey Kore'nin liderinin kız kardeşi sert uyarılarda bulunmuştu. Yo Jong, Haziran başından bu yana birkaç kez ağır bedel ödeyecekler diye. İrtibat bürosuna havaya uçuruldu kuzey tarafından iddiaları var. Düşman kardeşler gerilimi bitmiyor. Kaesong şehrinde bir takım patlama sesleri duyurulmuş. Rusya'dan ve İran'dan bu koşullarda itidal telkinleri Kuzey Kore'ye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Çin ile Hindistan arasında ise sınırda, ki onların da toprak anlaşmazlıkları eksik değildir iki tarafta da, sınırda çatışmalar ve 3 Hindistan askeri öldürülmüş. Çin sınır ihlali yapmadık, Hindistan sınır ihlali yaptı diyor. Böyle Covid-19 sonrası uluslararası sahnede pek çok gerilim daha olduğunu not edelim. Evet, şimdi bir es veriyoruz. Hemen Alptekin Dursunoğlu'na bağlıyor arkadaşlarım ve konuşmaya başlıyoruz Sezar yasasını.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet. Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu var. Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim. Sesinizi biraz zayıf alıyorum.
Biraz zayıf alıyorsunuz. Peki, yükseltmeye çalışayım. Tamam. Daha da yükseltmeye çalışayım. Şimdi Sezar yasası diye ben bir parça aktarmaya çalıştım. Yaptırımları aslında çok kısa özet olarak söylersek aslında Amerikan yönetimi rejim değişikliği çabaları sonuçsuz kaldığından beri Suriye'ye zaten bir yaptırım kıskacı uyguluyor. Ancak Sezar yasasıyla birinci taraflar değil, ikinci, üçüncü taraflara kadar bir ilişki zinciri halinde Suriye'yi boğma harekatına girişildiği anlaşılıyor. Zaten çok ciddi ekonomik sıkıntılar var. Suriye lirası aldı başını yürüdü. Bunun bir takım bölgesel hedeflerle de bağlantılı olduğu görüşleri, değerlendirmeleri var. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii 2. Dünya Savaşı 5 sene sürdü. Suriye'de savaş 10 senedir sürüyor. Çok ciddi sıkıntıları olan bir ülke. Hala Amerika'nın var olduğu yerler var. Türkiye bağlantılı bir takım militanların var olduğu yerler var. Bu koşullar altında daha önceki, daha önce başarılamayan rejim değişikliği ajandası bu sefer uygulanabilir, olabilir mi? Suriye'nin güneyinde Dera bölgesindeki protesto gösterileri dozu ne kadar tam kestirememekle beraber dışarıdan yine varlığını da inkar etmemek lazım. Nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle bu Amerikalılar bu işi askeri olarak halledemeyeceklerini anlayınca giriştikleri ekonomik hamle nasıl değerlendirilmeli, bir sonuç verebilir mi?
Şimdi bu Sezar yasası Amerika'nın konumunun güçlülüğünden değil zayıflığından kaynaklı bir yasa ve yeni bir yaptırım dizisi. Nereden çıkarıyoruz Amerika'nın konumunun zayıfladığını? Hem içeriğinden hem hedeflerinden hem de zamanlamasından. İçerik şu, yani sizin de özetlediğiniz gibi Şam'ın müttefiklerini cezalandırmakla tehdit ederek Suriye'yi açlığa mahkum etmek istiyor. İçerik özetle bu. Yani eğer siz Suriye'ye yeniden yapılandırılması yönünde katkı sunarsanız, destek olursanız ben sizi cezalandırırım diyor Şam'ın müttefiklerine. Yani somut olarak İran'a, Rusya'ya, Çin'e vesaire. Böylece onların Şam'ın yanında durmasını engellemeye çalışıyor ve böylece de Suriye halkını ve Suriye devletini açlığa, ekonomik olarak sefalete mahkum etmeye çalışıyor. İçerik bu. Peki bununla ne hedefliyor? Açıkladığı resmi hedef şu. Bunu hem James Jeffrey kendi ifadeleriyle defalarca söyledi, hem de işte basında da yazılıp çiziliyor. Hedef şu. Efendim biz Suriye'de rejim değişikliği istemiyoruz. Rejim değişikliği değil derdimiz. Rejimin davranışlarını değiştirmek istiyoruz. Rejimin davranışlarını değiştirmek denilen şey ne aslında? Bunu biz aynı şeyi İran'la ilgili olarak da duyuyoruz. Yani Trump rejiminin nükleer anlaşmadan çekildiği dönemden beri söylediği bir şey var sürekli. İşte biz azami yaptırımlar uygulayarak İran'ın davranışlarını, bölgeye yönelik etkilerini, nüfuzunu azaltmaya veya onu davranışlarını değiştirmeye zorlamaya çalışıyoruz diyor. Şimdi aynı şeyi Suriye için hedefliyorlar. Şimdi burada bu açıklanan resmi hedef ama yani Amerika'nın aslında idealize ettiği hedef, yani asıl olmasını istediği hedef, İran için de aynı şey geçerliydi. Şu, halkı açlığa mahkum edince halk mevcut durumdan rahatsız olacak, isyan edecek, sokaklar karışacak, sokaklar karışınca işte halk rejime karşı isyan edecek ve rejim devrilecek. Yani bu anlamda savaşla yapılamayan, 10 yıllık savaşla yapılamayan, elde edilemeyen rejim değişikliği hedefi ekonomik baskıyla gerçekleşmiş olacak. Ve böylece de Amerika yeniden bir düzen kurucu aktör olarak sahaya ağırlık koymuş olacak. Bu ideal hedef ama şu an için bu açıklanmıyor. Resmi hedef olarak sadece rejimin davranışlarını değiştirmek ortaya konuyor. Yani bu bir bakıma aslında bizim bu pespaye Hollywood filmlerinde çokça rastladığımız, gördüğümüz bir mafya aklının Amerika tarafından devlet politikasına dönüştürülmüş şekli aslında. Nasıl yani? Mesela filmlerde izleriz, işte mafya gider bir grup insanı rehin alır, polisten talepleri vardır. O taleplerin yerine gelmemesi halinde her saat işte bir sivili, bir rehineyi öldüreceğini söyler, bunu yapar filan. Şimdi bununla İşte hem devlete, yani işte onların tabiriyle kahrolası federallere istediklerini yaptıracaktır. Hem de işte kötülük şeyiyle sınırlarını azami ölçüde zorlayarak hedefine ulaşacaktır. Şimdi burada da benzer bir durumu görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Yani bahsini ettiğimiz davranış değişikliği ile ilgili olarak söylenen şey ne? Bunu James Jeffrey bu talepleri sıralıyor. Bir, İran'ın Suriye'den çıkarılması. Yani Suriye davranışını değiştirecek derken Suriye ne yapacak da davranış değiştirecek? İran'ın Suriye'den çıkarılması. Bu aslında İsrail rejiminin öteden beri şeyi, talebi. Evet. İsrail rejimi 2015'te aslında çok rahattı, çok kendinden emindi. Döneminin savunma bakanı Suriye'den omlet diye söz ediyordu ve omlet tekrar yumurta haline gelmez diyordu. Şu an o omlet tekrar yumurta haline geldi. Hatta o yumurtanın bir de sahipleri de var artık, onu da görüyor. Şimdi bundan tedirgin oluyorlar. İkincisi Hizbullah'la ilişkisini kesmesi. savaşın bir parçası olan, terörle mücadelenin bir parçası olan Hizbullah'la Suriye'nin ilişkisini kesmesi. Üçüncüsü de Golan'da İsrail rejimine tehdit oluşturan askeri mevzile kaldırılması. Şimdi bu üç resmi ve açıklanan talep ya dayatma Suriye devletinin davranışlarını değiştirmesi olarak söyleniyor. Bunlar belki kısa vadede istenen şeyler ama orta ve uzun vadede Amerika'nın aslında Suriye'den beklediği şu, yani İsrail'in Golan'daki işgalini tanıması ve 100 yılın anlaşması denilen işte hokkabazlığı Suriye'nin de tanıması diğer Arap rejimleri gibi.
Yani evet, şunu mu söylüyoruz, yani rejim değişikliği olmasa, Esad'la ilgili bir şey olmasa bile Golan üzerinden ve Yüzyıl Anlaşması'nda tabii ki bir şey yapamaması üzerinden Suriye'nin kazanımlar elde etmek gibi hedefler de mi var burada?
Tabii tabii, kesinlikle. Yani eğer yani sözün başında söylediğim gibi, yani resmi hedef yerine gelirse zaten ne âlâ. Ama resmi hedefi de aşan ideal hedefleri, işte halk isyan eder de rejimi devirirse zaten ne âlâ, işte o zaman daha fazla şey yerine gelmiş olacak. Ama şu an için evet, bunların öngördükleri hedef, yani Suriye devletine tırnak içinde onların tabiriyle davranışlarını değiştirmek. İşte davranışlarının değiştirilmesi ile de kastedilenler bunlar, bu saydıklarım. Bu ise ne anlama evet geliyor aslında? Yani 2011'den beri sürdürülen bu vekalet savaşının hedefleri aslında, yani Suriye'de ılımlı bir Arap rejimi yaratılması. Yani şimdi bakın, 2012'den beri Suriye'ye yönelik vekalet savaşının parçası olan ülkelere bir bakın, bölge ülkelerine bir bakın. Ya hepsi İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirmek için yarışa girmişler, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suriye gibi, Suudi Arabistan gibi vesaire, veya Türkiye gibi zaten rekor üstüne rekor kırıyorlar ticaret hacmi vesaire anlamında. Yani dolayısıyla Suriye eğer devrilseydi, Suriye'yi deviren ülkelerin şu an rayına girmiş olacaktı. Yani tam istenen, Suriye'den evet istenen bölgesel
ama
rol.
Ama bu işe yaramaz mı? Yani hakikaten çünkü zor koşullar, 10 senelik savaştan çıkmış bir ülke, bir de üstelik bu tarz yaptırımlarla karşılaştığında hakikaten sıkıntı olabilir. Ben Türk medyasına bakıyorum, biraz daha hükümet yansı, çok mutlular Amerika'nın bu yaptırımlarından. Rejim değişikliği hedefi bu arada Türkiye Astana sürecinin de parçası. Bugün Sergey Lavrov, Muhammed Cevat Zarif'i kabul etti Moskova'da. Suriye'ye bu Sezar yasasından ötürü destek vermekten bahsetti Sergey Lavrov. Bunun biçimleri nasıl olacak bilmiyoruz ama bir yandan da Astana sürecini canlandırma hedefi de olduğu anlaşılıyor. Ama Astana sürecinin ortaklarından bir tanesi zaten Suriye yönetimini bir şekilde çökertmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakından işbirliği ya da en azından gönlü daha yatkın gibi bir resim çiziyor. Yani medyadan okuduğum kadarıyla söylüyorum, Türkiye medyasında. Başarılı olamaz mı bu sefer? Yani asker gücüyle yapamadıklarını, ekonomik kıskaç, çok da ağır bir kıskaç olacak. Yapabilirler mi peki?
Çok başarılı olabilirler net mi sizce? Ve kesin ve tek kelimeyle söyleyeyim. Asla başarılı olamayacağım. Asla başarılı olamayacağım şeyi şu. Amerika kötülüğünün sınırı olmayacak, ona bir limit gelecek anlamında söylemiyorum. Yani ve bununla Suriye halkı acılar çekecek. Yani o demin verdiğim mafya metaforunda olduğu gibi, mafya evet bir takım masum rehineleri, sivilleri öldürecek, bunları yapacak falan. Bunu kastetmiyorum. Bir planın, bir yasanın başarısı, başarılı olup olmadığı neyle ölçülür? Öngördüğü hedefin gerçekleşmesiyle ölçülür. Şimdi bu hedef, bu saydığımız, deminden beri üzerinde konuştuğumuz hedefleri Amerika bu yasayla gerçekleştirir mi? Hayır, asla. Neden? Çünkü Amerika denenmişi deniyor şu an. Denenmişi denemekten kastım nedir? Colin Powell, Irak işgali öncesinde dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı, gitti ve şu ankiyle neredeyse tıpatıp aynı şeyleri dayattı Suriye'ye. Yani İran'la ilişkilerimizi kesin, Hizbullah'la ilişkilerimizi kesin, o zaman Hamas Şam'daydı, Hamas'la Filistin direnişiyle ilişkilerimizi kesin vesaire dedi. Şam bunu reddetti. Şimdi o zaman Colin Powell'ın bu dayatmalarını reddeden Şam, şimdi James Jeffrey'nin dayatmalarını neden boyun eğsin? İki,
işte savaş
10 yıllık savaşın en zorlu zamanlarında diz çökmedi Şam. Şimdi zaferin eşiğinde, yani sizin de programda işaret ettiğiniz gibi, biz sadece İdlib'le Fırat'ın doğusu kalmış. Bir tarafta Amerika, bir tarafta da Türkiye'ye savaşın asılları olarak sahada olduğu için şu an bir anlamda rölantide, ama yani şu an büyük bir kısım devletin zaten kontrolüne geçmiş ve zaferin de eşiğinde bulunuyor Suriye devleti. Peki zaferin eşiğindeyken neden diz çöksün? 3. Rusya ve İran daha önce olmadığı kadar sahada belirleyici. Peki neden Amerikan tehditlerinden korkarak Şam'a desteğini kessin ve Suriye'yi açlığa mahkum etsin ve bu açlık sonucunda da şu ana kadar elde ettikleri bütün kazanımları kaybetsin? 4. Hem Şam hem de müttefikleri açsınlar. ABD şartlarının veya taleplerinin dayatmalarının sonu olacağını kim garanti ediyor? Yani bugün bu saydığımız şeylere yarın başka taleplerin, dayatmaların gelmeyeceğinin garantisi ne? Yani dolayısıyla bu bütün bunları Şam'da müttefikleri de çok iyi biliyor. Dolayısıyla da Amerika'nın bu dayatmalarının Şam üzerindeki etkisinden daha çok Amerika'nın kendi müttefikleri üzerinde bir etkisi olabilir ve Amerikan rejiminin, ki Kasım'da seçimler var, evet, kendi iç siyasetleri açısından bir etkisi beklenebilir. Şimdi burada da yani Amerika'nın gücü...
Yalnız şunu sorabilir miyim araya girip? Yani şimdi savaş koşullarında hakikaten bir... yani insanlar sonuçta 10 sene boyunca bir gün savaş biter, değil mi? Bitmiyor savaş. Bir ikincisi, şimdi Türk lirası kullanılmaya başlandı İdlib'de. Adeta bir Türkiye bölgesi. Egemenlik haklarını tanıyor Türkiye ama TL'lerde dolaşıma sokulmuş vaziyette. Efendim ne yapalım, ekonomik durum kötü gibi gerekçelerle. Öte yandan... ben Kürtler arasındaki tartışmalara bakıyorum. Bu bir fırsat. Biz de burada devletleşiriz. Biz karışmayalım. Amerika'ya böyle akıllar ortaya konuluyor. Dolayısıyla da bu ekonomik yaptırımlar yüzünden hakikaten Suriye'yi tıpkı Yugoslavya'yı olduğu gibi parçalama planının bu sefer tutabileceği yönünde. Yani Irak Savaşı sırasında, çünkü ortada 10 yıllık bir savaştan çıkmış Suriye yoktu. Bu bağlamda aslında neden diye ben soruyorum Sayın Alptekin Dursunoğlu.
Ya şimdi şöyle, ya Yugoslavya vesaire senaryoları şu konuşulabilir elbette. Söylediğim gibi Amerika'nın kötülüklerinin, yapacağı kötülüklerin limitinin olmaması, bundan daha başka şeylerin devreye girecek olması, bunların hepsi ihtimal dahilinde olabilecek şeyler. Ancak demin söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani hedefimiz Sezar yasasıyla Suriye'ye, Şam'a davranışlarını değiştirmek ve bu deminden beri de saydığımız davranışları ona kazandırmak ise, ki böyle ortaya konuyor, bunun gerçekleşmesi imkansız. Yani aynı şeyleri bakın, biz Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiği günden beri İran'la ilgili olarak duyuyoruz. İran'la ilgili olarak aynı şeyler söyleniyordu ve İran'a da işte azami yaptırımlar adı altında petrol ihracatının sıfırlanmasından tutun, işte kendi sattığı herhangi bir şeyin parasını alamaması vesaire vesaire, bütün bunların hepsi İran'la ilgili olarak uygulandı. Hatta bu yetmedi, doğrudan savaş tehditleri oldu. Bu yetmedi, petrol götüren Suriye'ye, hatırlarsanız petrol götüren İran tankerine İngiltere el koydu. Bütün bunlar, Fars Körfezi'ne askeri yığınaklar yapıldı. İşte General Kasım Süleymaniye suikastler yapıldı. Bütün bunlar sadece ekonomik olarak değil, askeri olarak da tehdit kılıcının üstünde tutulmasıydı İran'ın. Fakat geldiğimiz noktada, yani şu dikkatinizi çekiyor mu? Venezuela ve İran aynı şekilde Suriye'de olduğu gibi açlığa mahkum edilmek istemiyor. Yani son birkaç yıldır Trump iktidara geldiği günden beri biz bunu görüyoruz. Peki geçen birkaç ay, hafta önce İran'ın 4 tane akaryakıt yüklü gemisi kalktı Fars Körfezi'nden Venezuela'ya kadar. akaryakıtı götürdü, şeye de teslim etti. Venezuela'ya teslim etti. Ve ondan önce de eğer benim gemime herhangi bir şey olursa ben de karşılığını veririm dedi. Ve Amerikan rejimi de bunu sadece izlemekle yetindi. Yani demek istediğim şu, eğer Amerikan rejimi tarafından diz çöktürülmek istenen devletler kendi aralarında yani bunu da birbirlerinin işte hani hayır kurum oldukları için birbirlerine yapmaları için de değil. Yani normal bir ticaret geliştirirlerse, normal uluslararası yasalara uygun bir ticaret yaparlarsa Amerikan rejiminin yapabileceği kötülüğün bir sınırı vardır. Yani siz o riski, o şeyi göze alırsanız ve karşı tehdit üretirseniz Amerikan rejiminin şeyi orada bitiyor. Yani bunun en somut denenmişi denemek derken bunu kastediyorum. Yani İran'la ilgili olarak başarılamayan, Venezuela ile ilgili olarak başarılamayan şeyin Suriye'de mutlak şekilde sonuç vereceğinin hiçbir garantisi yok. Yani Suriye neyle tehdit ediliyor? Yani Suriye'nin müttefikleri üzerinden tehdit ediliyor. Yani siz eğer işte Suriye'ye şöyle şöyle ticari, ekonomik vesaire destek verirseniz sizi cezalandırırım deniyor. Peki evet, cezalandırmıyor mu zaten? Evet. Yani İran zaten yaptırım Rusya altında değil mi? Rusya değil mi? Çin değil mi? Hangisi?
Onların davranışlarını değiştirmek mi?
Evet. Ancak işte yani doğrudan kendisinin baskıya, yaptırıma muhatap olan bir devlet kendi açısından davranışını değiştirmiyorsa, yani Suriye meselesi yüzünden niye davranışını değiştirsin? Evet. Kaldı ki o davranış değiştirmenin neyle sonuçlanacağını ve ucu bucağı gelmeyen, ardı arkası gelmeyen yeni Amerikan dayatmalarıyla karşılaşmayacağını kim garanti edebilir? Hangi devlet böylesi bir şeye, Amerika'nın şeyine güvenecek de buna evet tamam ben burada durayım diyecek de ve Amerika önünde diz çökecek. Böyle bir şey yok.
Evet. Fakat süremizin sonuna geldik. Şarkıyı da attım. İki şarkıyı da attım. Yine yettiremedim. Sözünüzü kesiyorum. Fakat hakikaten habere gideceğiz. Son bir cümle alayım, hemen kapatmam lazım.
Tamam. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani Amerikan rejimi İran'a bu baskıları yaparken yani petrolünü sattırmamaktan, diz çöktürmekten, davranışlarını değiştirmekten söz ediyordu. Şu an geldiği aşamada İran'a telefon numarası veriyor ve yeni bir anlaşma için görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Fakat Tahran'dan Washington'u arayan çıkmıyor. Yani bu bir şeyi gösteriyor. Yani burada şunu demek istiyorum. Yani Amerika'nın bu yasası hiçbir şekilde başarılı olamayacak, asla başarılı olamayacak derken slogan atan ben değilim. Bundan umut bağlayanlar, bununla Sezar yasasıyla Suriye'nin davranışını değiştireceğini bekleyenler slogan atıyor. Onlar gerçeği görmüyor. Son olarak bunu söyleyeyim.
Peki. Peki. Çok çok teşekkürler Alp'te.
Ben teşekkür ederim.
Değerlendirmeler için. Evet, şarkılara vakit kalmadı. Hemen habere bağlanmamız gerekecek ama olsun, yarın başka şarkılarla kulaklarınızın pasını alırız. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.